25. ayrım.
Lisbeth Salander, pazartesi sabahı odasının kapısını çaldığında Dragan Armanski onun geleceğinden umudunu kesmeye başlamıştı. Lisbeth'i Ocak ayının başlarında Werner Sturm araştırması ertelendikten sonra hiç görmemişti. Ve ne zaman telefon açsa ya hiç cevaplamamış ya da meşgul olduğunu söyleyerek telefonu hemen kapatmıştı. ''Bana vereceğin bir iş var mı?'' dedi Lisbeth gereksiz selamlaşma faslını atlayarak. Armanski başını salladı. ''Merhaba, seni görmek ne iyi. Öldüğünü ya da başına bir şey geldiğini düşünmeye başlamıştım. Araştırmam gereken şeyler vardı. Araştırman gereken ne çok şeyin oluyor. Acil bir işti. İşte geri döndüm. Bana vereceğin bir iş var mı?'' Armanski başını iki yana salladı. ''Üzgünüm, şu an yok.'' Lisbeth sakin gözlerle onu inceledi. Bir süre sonra sessizliği bozup konuşan Armanski oldu. ''Lisbeth, seni sevdiğimi ve sana severek iş vermek istediğimi biliyorsun. Ama iki aydır ortalarda yoktun ve bir sürü iş yığıldı. Kısacası sana itimat olmuyor. Bu nedenle senin yerini alacak başka insanlar bulduğum ve şu anda sana verecek bir iş yok. Sesini açabilir misin?'' ''Ne?'' ''Radyonun?'' ''Millennium dergisi. Kıdemli sanayici Henrik Van Gehr'in Millennium dergisine ortak olduğu ve yönetiminde yer aldığı açıklaması, derginin eski genel yayın yönetmeni Mikael Blomqvist'in Hans-Erik Werner Sturm davasından dolayı aldığı 3 aylık hapis cezasını çekmek için cezaevine girdiği gün yapıldı. Millennium'un şimdiki genel yayın yönetmeni Erika Berger bir basın toplantısı yaparak Blomqvist'in cezasını çektikten sonra tekrar derginin başına geçeceğini açıkladı. ''İşe bak,'' dedi Lisbeth Salander. Bunu o kadar alçak sesle söylemişti ki Armanski onun yalnızca dudaklarının kımıldadığını görebildi. Lisbeth ayağa kalkıp kapıya doğru yürüdü. ''Bekle, nereye gidiyorsun?'' ''Eve, bazı şeyleri kontrol etmeliyim. Bir iş olduğunda beni ara.'' Millennium'un Henrik Van Gehr'le güçlendirildiği haberi Lisbeth Salander'in tahmin ettiğinden çok daha büyük bir olaydı. Daha şimdiden Aftonbladet'in internet sayfasında Henrik Van Gehr'in kariyeri özetlenmiş ve sanayi devinin 20 yıla yakın bir süreden sonra ilk defa halkın önüne çıktığı yazılmıştı. Onun Millennium'a ortak olduğu haberi Peter Wallenberg'in ya da Erik Penser'in birdenbire ortaya çıkıp da ETC'nin ortağı ya da Ort Front dergisinin sponsoru olması kadar inanılmaz bir olay olarak değerlendiriliyordu. Bu olay o kadar büyüktü ki Rapport 1930 haberlerinde bu olaya 3. sırada yer vermiş ve 3 dakika ayırmıştı. Erik Berger'le Millennium'un yazı işleri odasında bir mülakat yapılmıştı. Yani Werner Sturm olayı tekrar gündeme gelmişti. ''Geçen yıl mahkemenin bizi iftiradan suçlu bulmasına yol açan büyük bir yanlış yaptık. Böyle olduğu için elbette üzgünüz ve bu sorunu daha uygun bir zamanda yeniden ele alacağız.'' ''Yeniden ele alacağız derken neyi kastediyorsun?'' ''Demek istediğim zamanla bu olayı bir de bizim cephemizden anlatacağız. Bu henüz yapılmadı. Ama bunu mahkemede yapabilirdiniz.'' ''Yapmamayı tercih ettik ama tabii ki araştırmacı gazeteciliğimizi sürdüreceğiz.'' ''Bu ceza almanıza neden olan iddiaların arkasında durduğunuz anlamına mı geliyor?'' ''Bu konuda bugün bir yorum yapmayacağım.'' ''Mahkemeden sonra Mikael Blomqvist'i işten attın.'' ''Bütünüyle yanlış. O zamanki basın bildirimizi oku. Blomqvist biraz dinlenmek istedi. Bu yıl işinin başına geri dönecek.'' Televizyon kamerası yazı işleri odasının içini dolaşırken muhabir pervasız ve tavizsiz Millennium dergisinin fırtınalı öyküsünü anlatıyordu. Mikael Blomqvist'e ulaşmak mümkün olmadığından onun görüşüne başvurulamamıştı. Mikael, Jamtland bölgesinin Östersund kasabasına 1 mil uzakta bir ormanın ortasındaki Ruhlakker cezaevine kapatılmıştı. Yazı işleri odasının açık kapısının önünden geçen Dirk Frode'yi fark eden Salander kaşlarını kaldırdı ve düşünceli bir şekilde alt dudağını ısırdı. Haber açısından oldukça yoksul bir pazartesiydi ve 9 haberlerinin 4 dakikası Henrik Van Gehr'e ayrılmıştı. Hedestad'daki bölgesel televizyon kanalının stüdyosunda onunla bir röportaj yapılmıştı. Haberlere 20 yıllık sessizlikten sonra efsane sanayici Henrik Van Gehr tekrar sahneye çıktı diye başlamışlardı. Röportajdan önce siyah-beyaz televizyon döneminde çekilmiş görüntülerin eşliğinde Van Gehr'in hayatı hakkında kısa bir sunum yapılmıştı. Eski görüntülerde Henrik Van Gehr, Tage Erlender'le birlikte bir fabrikanın açılışını yapıyordu. Bu girişten sonra kamera bir koltukta bacak bacak üstüne atıp sakince arkasına yaslanmış olan Henrik Wanger'e yöneldi. Üzerinde koyu kahverengi rahat bir ceket, sarı bir gömlek ve ince yeşil bir kravat vardı. Zayıf ve artık hiç kimsenin korkmadığı bir korkuluğa benziyordu ama kendini oldukça anlaşılır ve emin ifade ediyordu. Ayrıca dobraydı da. Muhabir onu Milenyum'a ortak olmaya ikna eden şeyin ne olduğunu sorarak başladı. Milenyum yıllardır büyük bir ilgiyle izlediğim iyi bir dergi. Bu dergiye susturulmaya çalışılıyor. Dergiyi batırmak için reklam boykotu kampanyaları düzenleyen önemli düşmanları var. Muhabirin böylesi bir cevap beklemediği ortadaydı ama zaten yeterince sıra dışı olan bu öykünün tahmin edilemeyen boyutları olduğunu da sezmişti. Sizce bu kampanyanın arkasında kimler var? Milenyum'un dikkatle araştıracağı şeylerden biri de bu. Ama bu arada Milenyum'un ilk salvoda batırılamayacağını söylememe izin verin. Dergiye ortak olmanızın nedeni bu mu? Eğer kişisel çıkar hesabı olanların beğenmediği sesleri susturmasına müsaade edilirse bu, ifade özgürlüğü açısından çok kötü sonuçlara yol açacaktır. Henrik Wanger, sanki bütün hayatı boyunca radikal bir ifade özgürlüğü savaşçısıymış gibi konuşuyordu. Cezaevindeki ilk gününde televizyon odasına törenle girmiş olan Mikael Blomqvist'in duydukları karşısında ağız açık kalmıştı. Cezaevi arkadaşları onu yan gözlerle süzüyorlardı. Akşamın geç saatlerinde küçük bir masa, bir sandalye ve duvara monte edilmiş kitap rafıyla küçük bir otel odasını andıran hücresinde yatağa uzanan Mikael, bir haberin nasıl pazarlanacağı konusunda Henrik ve Erika'nın ne kadar haklı olduklarını düşünüyordu. Milenyum'a karşı bir tutum değişikliği olduğunu daha şimdiden görebiliyordu. Henrik Wanger'in ortaya çıkması, Hans Erik Wennerström'e karşı savaş ilanından başka bir şey değildi. Mesaj çok açıktı. Artık 6 çalışanı ve yıllık cirosu Wennerström grubunun verdiği bir öğle yemeği masraflarına eşit olan bir dergiye karşı savaşmıyordu. Eski görkemli günlerini geride bırakmış olsa da çetin bir ceviz olan Wanger şirketiyle karşı karşıyaydı. Wennerström şimdi bir seçim yapmak zorundaydı. Ya geri basacak ya da Wanger şirketiyle savaşmayı da göze alacaktı. Henrik Wanger televizyonda kavgaya hazır olduğu mesajını vermişti. Belki Wennerström'e karşı şansı yoktu ama bu savaş Wennerström için pahalıya patlayacaktı. Erika sözcükleri dikkatle seçerek konuşmuştu. Aslına bakılırsa bir şey söylememişti ama derginin Wennerström davası hakkında henüz kendi sözünü söylemediği iddiası söyleyecek bir şeyi varmış izlenimi yaratmıştı. Tamam, Mikael yargılanmış, ceza almış ve şimdi cezaevine girmişti. Erika için bunların hiçbir önemi yoktu. Doğrudan ifade etmiyordu ama onun suçsuz olduğunu ve gerçeğin de göründüğünden farklı olduğunu ima etmişti. Erika'nın suçsuz sözcüğünü açık bir şekilde telaffuz etmemesi, Mikael'in suçsuzluğunu her zamankinden daha net bir şekilde vurgulamıştı. Mikael'in Milenyum'un genel yayın yönetmenliğine tekrar döneceğinin kesin bir dille ifade edilmesi, derginin utanacak bir şey yapmadığının altının çizilmesi demekti. Halkın gözünde güvenilirlik sorunları yoktu. Komplo teorilerinden herkes hoşlanırdı. Ayrıca para babası bir sanayici ile harbi ve yakışıklı bir yayın yönetmeni arasındaki çatışmada nerede duracakları da belliydi. Ama basının anlatılan öyküyü kolay satın almayacağı da belliydi. Görüldüğü kadarıyla Erika dik kafalılık edebilecek eleştirmenlerin silahlarını ellerinden almıştı. Bütün bunlar durumu kökünden değiştirmemiş ama dergiye zaman kazandırmış ve güçler dengesini bir parça etkilemişti. Mikael, Wennerström'ün huzursuz bir akşam geçirdiğini tahmin edebiliyordu. Wennerström, onların ne kadar çok ya da az şey bildiklerini bilemezdi. İkinci hamleyi yapmadan önce buna hesaba katmak zorundaydı. Erika, önce kendisiyle, sonra da Henrik Wanger'le yapılan röportajı seyrettikten sonra sert bir ifadeyle televizyona bağlı videoyu kapattı. Saatine baktı. Sabahın 4'üne yaklaşıyordu. Mikael aramak için dayanılmaz bir istek duyuyordu. Ama o şimdi bir hücredeydi ve cep telefonunun yanında olma ihtimali yoktu. Saltsjöbaden'deki evine geldiğinde kocası çoktan uyumuştu. İçki dolabına gitti ve bardağına hatırı sayılır miktarda Aberlour doldurdu. Sadece yılda bir ya da iki defa içerdi. Sonra pencere kenarına oturdu. Salt Rüye ve Sukure Boğazı'nın girişinde göz kırpan deniz fenerine bakmaya başladı. Herrick Van Ger'le anlaşma yaptıkları gün Mikael'le ciddi bir ağız dalaşı yapmışlardı. Daha önceden de didişirlerdi ama bunlar özel bir yazıyı dergide hangi köşeye koyacakları, derginin tasarımı, haber kaynaklarının güvenilirliklerinin değerlendirilmesi ve dergi üzerine daha binlerce konuya ilişkin olurdu. Ama Henrik Van Ger'in misafir kulübesinde yaptıkları kavga prensipler üzerineydi ve sağlam bir yerde durmadığı konusunda uyanmasını sağlamıştı. "Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum," demişti Mikael. "Henrik Van Ger otobiyografisini yazmam için benimle anlaştı. Şimdiye kadar gerçek olmayan bir şeyi yazmam konusundaki zorlamalarına ya da beni yönlendirme çabalarına katlanabildim. Ama şimdi bize ait olan bir şeyin ortağı oldu. Üstelik dergiyi ekonomik olarak kurtarmanın biricik yolu da bu. Birdenbire kendimi iki koltukta birden otururken buldum. Bu meslek ahlakı açısından hiç de kabul edilebilir bir durum değil. Daha iyi bir önerin var mı?" diye sormuştu Erika. "Eğer varsa sözleşmeyi yazıp da imzalamadan önce yumurtla." "Ricky, Van Ger, Wennerström'e karşı duyduğu kişisel husumetine bizi alet ediyor." "Ne olmuş? Wennerström'e karşı bizim de özel bir husumetimiz var." Mikael, Erika'ya sırtını dönmüş ve bir sigara yakmıştı. Ağız dalaşları Erika yatak odasına geçip soyunup yatağa uzanana kadar sürmüştü. 2 saat sonra Mikael de gelip yatağa girdiğinde de uyuyormuş gibi yapmıştı. O akşam DN gazetesinin muhabiri de aynı soruyu yöneltmişti. "Bu durumda Milenyum'un bağımsız olduğu söylenebilir mi?" "Ne demek istiyorsun?" Sorunun yeterince açık olduğunu düşünen muhabir kaşlarını kaldırmış ama yine de sözcüklerin üzerine basarak tekrar etmişti. "Milenyum'un bir görevi de şirketleri mercek altına almak. Van Ger şirketini titizlikle araştırabileceğine artık nasıl güvenebiliriz?" Erika sanki bu soruyu hiç beklemiyormuş gibi muhabire şaşkın bir yüz ifadesiyle bakmıştı. "Tanınmış bir sanayici sahneye girdiği için Milenyum'un güvenilirliğinin azalacağını mı iddia ediyorsun?" "Evet, Van Ger şirketini araştırmak söz konusu olduğunda güvenilir olmayacağınız çok açık. Sence bu yalnızca Milenyum için mi geçerli?" "Affedersiniz? Demek istediğim, sen de büyük ölçüde ekonomik bağımlılığı olan bir gazetede çalışıyorsun. Sana göre Bonnier grubunun çıkardığı gazetelerin hiçbirine güvenmemeli miyiz? Aftonbladet'in elektronik endüstrisi konusundaki araştırmalarına güvenmemeli miyiz? Metro'nun sahipleri de Stenbeck grubu. Sence sırtını büyük finans gruplarına dayamış olan İsveç'teki hiçbir gazeteye güvenmemeli miyiz?" "Hayır. Tabii ki bunu demek istemedim. Peki, o zaman bir ekonomik destek buldu diye Milenyum'un güven sorunu yaşayacağını ima etmenin nedeni ne?" Bunun üzerine muhabir ellerini havaya kaldırmış. Tamam, bu soruyu geri alıyorum," demişti. "Hayır, geri alma. Söylediklerimi tam olarak yazmanı istiyorum ve şunu da ekle. Eğer Dagens Nyheter Van Ger şirketiyle daha fazla ilgilenirse biz de aynısını Bonnier şirketi için yapacağız." Ama tüm bu yaşananlarda ahlaki bir açmaz vardı. Mikael, Henrik Van Ger için çalışıyordu. Henrik Van Ger de Milenyum'u ekonomik olarak çökertebilecek bir pozisyon edinmişti. Bir gün Henrik ve Mikael'in araları bozulursa ne olacaktı? En önemlisi, bağımsız bir yayın yönetmenliğinden rüşvete bulaşmış birine dönüştüğü şu anda kendi güvenilirliğine biçtiği değer neydi? Ne muhabirin sorusundan ne de verdiği cevaptan hoşlanmıştı. Lisbeth Salander internetten çıktı ve bilgisayarını kapattı. İşsiz ve açtı. Avukat Bujurman artık geçmişte bıraktığı önemsiz bir rahatsızlık kaynağı haline geldikten ve bankadaki hesabının kontrolünü ele geçirdikten sonra işsizlik o kadar da dert değildi. Açlığına karşı mutfağa gidip kahve suyu koyarak önlem almaya başladı. Kaynamış yumurta, peynir ve havyarla 3 tane sandviç yaptı. Saatler sonra ilk defa yemek yiyecekti. Sandviçlerini topladığı bilgileri gözden geçirirken oturma odasındaki koltukta yedi. Hedestatlı Dirk Frode, Hans Erik Wennerström'e iftira attığı gerekçesiyle ceza alan Mikael Blomqvist hakkında araştırma yapması için Lisbeth'i tutmuştu. Şimdi aylar sonra Hedestat'tan Henrik Van Ger diye biri çıkıyor, Milenyum dergisinin yönetimine giriyor ve dergiyi çökertmek için bir komplo olduğunu iddia ediyordu. Aynı gün Mikael Blomqvist cezaevine giriyordu. Bütün bunların içinde en etkileyici olansa finans dergisi Monopol'ün internet sayfasında bulduğu Hans Erik Wennerström hakkında 2 yıl önce yazılmış olan İki Boş El başlıklı makaleydi. Görünüşe göre Hans Erik Wennerström finans adamı olarak kariyerine 1960'lı yılların sonunda Wangel şirketinde başlamıştı. Bu iki olayın birbirine bağlı olduğunu anlamak için üstün zekalı olmaya gerek yoktu. Bir yerlere bir ceset gömülmüştü ve Salander gömülmüş cesetleri gün yüzüne çıkartmaya bayılırdı. Ayrıca yapacak daha iyi bir işi de yoktu.